Ayrım 32.
Şu halde sözleşme anlamında hükümet dışı kuruluşlarla, gerçek kişilerle, kamu gücünün kullanımına katılan veya kamu gücü ayrıcalıklarından yararlanan kuruluşlar dışında kalan, gönüllülüğü esas alan, dolayısıyla kar amacı taşımayan diğer tüm topluluklar kastedilmektedir. Başka bir deyişle, kamu gücünü kullanma yetkisi olmayan, taraf devletle organik bir bağ bulunmayan, gönüllülüğü esas alan, herhangi bir ticari kazanç amacı taşımayan kuruluşlar anlaşılır. Sözleşme çerçevesinde hükümet dışı kuruluşun mutlaka iç hukuka uygun olarak kurulmuş bir tüzel kişi olması gereği bulunmamaktadır. Ayrıca iç hukuk düzenlerinde aldıkları isimlerin de hükümet dışı kuruluş sıfatı üzerinde belirleyiciliği yoktur. Yeter ki kamu gücü kullanma yetkisiyle donatılmış olmasınlar. Şu var ki bariz bir ayrım zorunluluğu da olmadığından ne Strasbourg jurisprudansında ne de öğretide bir topluluk veya kuruluşun ne zaman kişi topluluğu ne zaman hükümet dışı kuruluş olarak nitelendirileceği konusunda hiçbir ölçüt getirilmemektedir. Dipnot A. Roney, Artikel 25, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Commentaire Article par Article, sous la direction de L.E. Petiti, E. Deco, P.H. Imbert, 2. Edition, Economica, Paris, 1999, sayfa 585. Çoğu zaman gelişi güzel nitelemelere gidilmektedir. Verilen örneklerin dahi birinden diğerine sokulmamasını gerektirecek hiçbir neden bulunmamaktadır. Örneğin SÜDR, sendikaları, dernekleri, siyasal partileri hükümet dışı kuruluş olarak nitelendirmektedir. Dipnot, SÜDR, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, sayfa 51. Oysa bunlar kişi toplulukları içerisinde de değerlendirilebilir. Hükümet dışı kuruluşlar böylece ticari amaç taşımayan, gönüllülüğü esas alan, ortak çıkarları korumak amacıyla devlet örgütü dışında yer alan, kamu gücünden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanmayan, tüzel kişiliği olsun ya da olmasın, ilke olarak özel hukuk alanında faaliyet gösteren edebi, mesleki, siyasi, bedii, hayri kuruluşlar olarak tanımlanabilirse de, yukarıda da değinildiği üzere, bir kuruluşun hangi durumda hükümet dışı kuruluş, hangi durumda kişi topluluğu olduğunu net bir biçimde ortaya koyabilmek bir hayli güçtür. Bunu Strasbourg organlarının kararlarında ve öğretide yer verilen açıklamalarda da görmekteyiz. Kaldı ki ayrımın pratik hukuk sonucu da bulunmamaktadır. Her ne kadar bazı yazarlarca hükümet dışı kuruluşların diğer grup ve kişi topluluklarından tüzel kişiliğe sahip oluş bakımından ayrıldığı yönünde görüşler ileri sürülmüşse de bunun ayrımı netleştirebildiğini söylemek oldukça zordur. Dipnot, Cohen Jonathan, Aspect Européen des Droits Fondamentaux, sayfa 11. Yazara göre hükümet dışı kuruluşlar, kar amacı güdüp gütmemesinin önem taşımadığı her türlü tüzel kişiliklerdir. Sayfa 11. Roney, hükümet dışı kuruluşlar özel hukuk tüzel kişiliğine haiz her tür kişiliklerdir. İBA. Gerçekten de hükümet dışı kuruluşları nitelendiren en belirgin yan, onların tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarından ziyade izlemiş oldukları amaçtır. Hükümet dışı organizasyonların en belirgin yanını kar ve kazanç amacına tamamen uzak düşen gönüllülük esasına dayanmaları oluşturmaktadır. Bu açıdan hiç kuşkusuz bir kısım kişi topluluklarından ayrılabilirlerse de tümü için ayrıma esas teşkil edecek bir ölçüt olarak ileri süremeyiz. Çünkü kazanç amacı dışında kalan kişi toplulukları da elbette bulunmaktadır. İlke olarak hükümet dışı kuruluşların oluşumu ve faaliyetleri yönünden özel hukuk alanına girmekte olduğu söylenebilir. Dipnot, nitekim mahkeme ve komisyonun bazı kararlarında bu husus belirtilmektedir. Örneğin bakınız AİHK Rekno 12242/86 69-1989 DR 62 sayfa 151 AİHM Holy Monasteries Yunanistan 9-12-1994 PR 48-49 aktaran Schweighofer AGM sayfa 323. Ancak belirtelim ki kuruluşun kamu hukuku veya özel hukuk kategorisi içerisinde olup olmamasının hükümet dışı kuruluş nitelemesi bakımından belirleyici yanı bulunmamaktadır. AİHK bir kararında bir kuruluşun kamu ya da özel hukuk niteliğinin önemli bir gösterge olmasına karşın sözleşme açısından tek başına hükümet ya da hükümet dışı kuruluş oluşunu belirlemeye yeterli olamayacağının altını çizmiştir. Dipnot AİHK Rekno 13.092/87 ve 13.984/88 5.6.1990 yayımlanmamış karar. Schweighofer AGM sayfa 323 DN 18. Gerçekten de Strasbourg organlarının kimi kararlarında kamu hukuku niteliği bulunan kuruluşların da hükümet dışı kuruluşlar olarak nitelendirilmiş olduğunu görmekteyiz. Örneğin Katolik Kilisesi, Alman hukukuna göre kamu hukuku statüsü içerisinde bir kuruluş olmasına karşın hükümet dışı kuruluş olarak nitelendirilerek başvurusu kabul edilebilir bulunmuştur. Dipnot AİHK Rekno 12242/86 yayımlanmamış karar. Nakleden Schweighofer AGM sayfa 323 DN 18. Aynı şekilde İsveç Kilisesi ve onun yetki alanındaki birimleri, parishes, kamu hukuku kurumları olarak iç hukukta nitelendirilmesine karşın komisyon bunları kamu gücüne dayanmadıkları sürece hükümet dışı kuruluşlar olarak değerlendirileceğine karar vermiştir. Rekno 24.019/94 11.4.1996 DR 85A sayfa 94 aktaran Schweighofer AGM sayfa 323 DN 18. Strasbourg organlarının uygulamasında ilk etapta kamu gücünü kullanıp kullanmama ölçütü devreye konulmakta ve eğer uyuşmazlık konusu sorunda kamu gücü kullanımı söz konusu ise bu kuruluş için başkaca bir açıklamaya gitme gereği duyulmaksızın hükümet kuruluşu olarak nitelemesi yapılmaktadır. Bir yerel yönetim birimi doğası itibariyle kamu gücünü kullanması nedeniyle komisyona göre hükümet dışı kuruluş veya kişi topluluğu değildir. Dipnot AİHK 31.5.1974 Anuer 17 sayfa 339. Aynı şekilde devlet kilisesi sıfatını taşıyan kiliseler de hükümet dışı kuruluş nitelemesi dışında kalmaktadır. Dipnot, bu konudaki komisyon kararları için bakınız Schweighofer AGM sayfa 324 DN 26. Yerel yönetimin bizzat kendisi ve belde sakinleri sözleşme ihlalinden mağdur olsalar da buna karşı yerel yönetim biriminin kendisi değil, yerel yönetim biriminde yerleşik bir grup şahıs başvuru hakkına sahiptir. Dipnot Roni AGM sayfa 585, Schweighofer AGM sayfa 323. Kamu kurum ve kuruluşlarının da başvuru hakkına sahip bulunmadıkları açıktır. Özel hukuk hükümlerine tabi olsalar da devletle organik bağ bulunduğu ve doğrudan ya da dolaylı olarak kamu gücünü temsil ettiği ve kamu gücü ayrıcalıklarından yararlandıkları sürece kamu iktisadi teşebbüslerinin de sözleşmenin 1 ve 34. maddeleri anlamında başvurucu sıfatını taşımadıkları kanaatindeyiz. Dipnot Roni AGM sayfa 585, Schweighofer AGM sayfa 324-325, Abraham AGM sayfa 585. Hükümet dışı kuruluşun tüzel kişiliği yoksa topluluk adına hareket edilmesi nedeniyle başvurunun bütün üyeler tarafından imzalanması veya topluluk adına başvuruda bulunan kişinin topluluğu temsil etme yönünde topluluk üyelerinin temsil yetkisiyle kendisini donatmış olmaları aranmaktadır. Dipnot AİHK Rekno 8612/79/10/5979 DR 15/259 sayfa 260. Nakleden gözü büyük Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na kimler başvurabilir? Sayfa 7. Eğer tüzel kişiliğe sahipse iç hukuktaki esaslara göre tüzel kişiyi yargısal organlarda temsille yetkili kılınmış organlar tarafından başvuru hakkını kullanabileceği gibi, tıpkı gerçek kişilerde olduğu gibi herhangi bir vekil yahut kişi aracılığı ile de bu hakkı kullanabilirler. Dipnot Velo Ercek AGE sayfa 797. Belirtelim ki hükümet dışı kuruluşlarda üyelerinin veya konu ve amaçlarına giren kişilerin hak ve çıkarlarını korumak için değil, bizzat kendileriyle ilgili ihlaller bakımından başvuru hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle, sözleşmenin ihlali ile başvuru sahibi kişi arasında doğrudan bir bağ olmalıdır. Dipnot A.M. Novitski Non-Governmental Organizations NGOS Before the European Commission of Human Rights, The Birth of European Human Rights Law, Editör M. Salvia de M. E. Villager, Baden 1998, sayfa 267, Velo Ercek AGE, sayfa 797. Yani başvuruda hükümet dışı kuruluşun bizzat çıkarının olması, ihlalin doğrudan kuruluşun kendi çıkarına yönelik olması gerekir. Eğer ihlal kendisine değil de üyelerinin veya başkalarının hak ve çıkarlarına yönelikse, başvuru hakkının bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Bunun tipik uygulamasını Öğretmenler Sendikası'nın çalışma yerinde yerleşim yeri kurma, ikamet, yükümlülüğü getiren yasanın sözleşmeye ek 2 numaralı protokolde yer verilen yerleşme ve seyahat özgürlüğünü ihlal ettiği düşüncesiyle yaptığı başvuruda görmekteyiz. Bu konuda komisyon sözleşme ihlalinin sendikayla bir ilişkisi bulunmadığını, bu düzenlemenin sendikaya değil, sendikaya mensup gerçek kişilere uygulanabileceği, ihlalin kişisel niteliği bulunmadığı, bu nedenle ratione personae kabul edilemez bulunduğuna karar vermiştir. Dipnot AİHK Rekno 9900/82/4/5/1983 DR 32 sayfa 261. Nakleden Soyer Salvia AGE sayfa 75. Aynı şekilde Ahmet ve diğerleri İngiltere davasında yerel yönetim görevlilerinin siyasal faaliyetlerinin kısıtlanması ile ilgili olarak bir sendika olan Unison tarafından yapılan başvuru söz konusu yönetmeliğin sendikanın sözleşmenin 10 ve 11. maddelerindeki haklarını etkilemediği ve dolayısıyla da sendikanın bir mağduriyetten söz edilemeyeceğinden hareketle reddedilmiş. Buna karşın yönetmelikten etkilenen yerel yönetim görevlisi kişiler tarafından yapılan başvurular kabul edilebilir bulunmuştur. Yine insan haklarının savunulmasını tüzüğünde amaç olarak gösteren bir kuruluşun, bir kamu otoritesinin almış olduğu kararın üyelerinin sözleşme ile güvence altına alınmış hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle yapmış olduğu başvuruyu komisyon, üyelerinin hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik amaç taşısalar da bu durum onlara üyeleri adına sözleşme organlarında bu gerekçeyle başvuru yolunu kullanma yetkisi sunmayacağından hareketle başvuruyu mağdurluk sıfatının olmadığından hareketle reddetmiştir. Dipnot AİHK Rekno 9959/82 ve 10357/83 14/3/1984 DR 37 sayfa 87 Rekno 10581/83 16/5/1985 DR 44 sayfa 132 Nakleden Novitski, AGM sayfa 268. Yine Belçika'dan sınır dışı edilmesine karar verilen Slovak vatandaşları ile ilgili olarak Belçika'da faliyet gösteren La Ligue des Droits de l'Homme İnsan Hakları Derneği tarafından üyesi olan Konka ailesi adına yaptığı başvuru, mağdur sıfatının yokluğu nedeniyle ratione personae açıdan reddedilmiştir. Dipnot: Konka ve diğerleri La Ligue des Droits de l'Homme Belçika Regno 51564 bölü 1999 13-3-2001 aktaran Drogenbroek Van AGE sayfa 243. Belirtelim ki dernekle birlikte başvuran Konka ve diğerlerinin başvurusu kabul edilebilir bulunmuş ve daha sonradan mahkeme tarafından sözleşmeyi ihlal kararı ile sonuçlanmıştır. Bakınız AİHM Konka Belçika 5-2-2002. Böyle durumlarda eğer başvuru sahibi kuruluşun mağdurluk durumundan şüphe edilmekteyse, kuruluşun değil de kuruluşa mensup kişinin başvuru yolunu kullanmasında yarar bulunmaktadır. Dipnot: Yıldız Leach AGE sayfa 36. Yukarıda tüzel kişi başvurucular hakkındaki açıklamalarda belirtildiği üzere, hükümet dışı kuruluşlar da kendi doğalarına uygun düştüğü ölçüde sözleşme ve protokollerdeki haklardan yararlanabileceklerinden, bunun dışındaki haklara karşı kişisel başvuru yolunu harekete geçiremezler. Sözleşmede güvence altına alınan haklardan hangilerine karşı bu yolu işletebilecekleri, hakkın kendi özel doğası ve hükümet dışı kuruluşun amacı ışığında belirlenir. Örneğin devlet kilisesi sıfatını taşımayan kilise veya manastır veya dini amaçlı bir dernek, yaşam hakkının ihlallerine karşı başvuru hakkına sahip değildir. Dipnot: Novitski AGM sayfa 268. Nihayet tüzel kişilik koşulunun aranmamasının bir sonucu olarak da hükümet dışı kuruluşun tüzel kişiliğinin sona ermiş veya faaliyetleri durdurulmuş olmasının başvuru hakkı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Dipnot: Bu konuda Strasbourg organlarının kararları için bakınız Schweighofer AGM sayfa 322 DN5. 3. Ehliyet. Bilindiği üzere yargılama hukukunda dava ehliyeti ve taraf ehliyeti olmak üzere iki tür ehliyetten söz edilir. Bir kimsenin kendisi veya yetkili kılacağı bir temsilci aracılığıyla bir davayı takip etme ve usul işlemlerini yapabilmesi dava ehliyetini, bir davanın taraf olabilmesi ise taraf ehliyetini ifade eder. Dipnot: B. Kuru, R. Arslan, E. Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Genişletilmiş 4. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara 1991, sayfa 215. Aralarındaki en temel farklılık hiç kuşkusuz dava ehliyeti bakımından eylem ehliyeti ya da medeni hakları kullanma ehliyeti, taraf ehliyeti bakımındansa hak ehliyetine sahip olmak gerekmektedir. Kişisel başvuru yolunun işletilebilmesi bakımından acaba hangi ehliyetin varlığı gerekmektedir? Sözleşme bu konuda özel bir nitelik koşulu getirmemiştir. Başka bir deyişle hukuksal ehliyet yokluğu başvuru hakkını etkilememektedir. Dipnot: Bakınız AİHM Winterwerp Hollanda 24-10-1979 Van der Leer Hollanda 21-2-1990. Önceki açıklamalarımızda da belirtildiği üzere başvurucu olmak bakımından kişinin özel bir statü içerisinde olmasının önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle kişinin ehliyet durumu ne olursa olsun başvuru hakkına sahiptir. Kısaca taraf ehliyeti bakımından olsun, dava ehliyeti bakımından olsun, sözleşme herhangi bir özel koşul getirmemektedir. İç hukuk düzenlerinde aranan yaş, ayırt etme gücü veya kısıtlılık gibi koşullar kişisel başvuru yolunun kullanılmasında önemli bir rol oynamamaktadır. çocuk, akıl hastası, kısıtlı kişiler dahi yasal temsilcileri olmadan doğrudan başvuru hakkına sahiptirler. Dipnot AİHK Rekno 1527/62 4/10/1962 Yearbook 5/239-247 Aktaran Jacobs White AGE sayfa 406 AİHK Rekno 6753/74 XVY Hollanda 19/12/1974 Rekno 6753/74 19/12/1974 DR 16 sayfa 105 Aktaran Şariye AGE sayfa 248 Örneğin AİHK 14 yaşındaki bir çocuk tarafından herhangi bir temsilci kullanılmaksızın ve velisinin iznini almaksızın yapmış olduğu başvuruyu kabul etmiştir. AİHK Rekno 6753/74 XVY Hollanda 19/12/1974 DR 16 sayfa 105 Kendisini elbette velisi, vasisi, diğer bir yakını veya avukatı aracılığıyla temsil ettirebilir. 4. Vatandaşlık. Başvurucu olabilmek için vatandaşlık sıfatının da önemi bulunmamaktadır. Başvurucu bir başka taraf devletin vatandaşı da olabilir. Taraf devlet ülkesinde bulunan ve sözleşmede yazılı hakları ihlal eden ve taraf devletlerin hiçbiriyle vatandaşlık bağı olmayan üçüncü devlet vatandaşı, devlet vatandaşları da kişisel başvuru hakkına sahiptir. Dipnot Cohen Jonathan, Aspect Européen des droits fondamentaux, sayfa 12-13, Şariye AGE sayfa 14. Taraf devlet ülkesinde bulunan vatansız veya 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde sığınmacı, mülteci statüsünde olanlar da aynı haktan yararlanır.